Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu programda sizlere uzun yıllar Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü'nü yapmış olan Tahsin Öz'ün Hazine-i Humayun Kasaları Açılırken başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz diyor ki, Topkapı Sarayı Müzesi'nin en mühim bir unsuru olan hazinenin bir tarihçiğini yapmayı ve aynı zamanda hazine eşyasının satılması macerası safhalarını da müzelerimiz tarihine intikal ettirmeyi lüzumlu görmekteyim. Hazine-i Humayun adıyla maruf bilinen daireyi saltanat devrinde ancak iradeyle yani padişahın izniyle pek mahdut yabancı şahsiyetler ve bazı vesilelerle de devlet adamları gezebilirlerdi. Hazine-i Amire ve Enderun Hazinesi isimlerini de alan bu hazinenin tesis kuruluş zamanının tayin etmek hayli müşkildir. Zaten tarihlerin yazdığına ve metrukatına bakılınca Osman Bey ve yakın haleflerinin zamanında böyle muhteşem eşya yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde hazineye ait en eski defter 1486 tarihlidir. Birkaç sayfadır. Sonraki 1505 tarihli hazine defteri ise daha esaslıdır. 32 sayfadır. Bu defterleri Kasım Çelebi ve Pir Mehmet Çelebi adında iki zatın tahrire yazmaya memur edilmiş oldukları belirtiliyor. Bu defterlerde hazine eşyası olarak gruplar halinde altın evani yani kapkacak, kumaşlar, kaftanlar, yastık ve minderler, nihaliler, attıklar, makremeler, hançerler, kılıçlar, yaylar, takvimler, Çin porselenleri, fayaslar, papuçlar, saz aletleri, haritalar, planlar ve bazı müteferrik eşya ile mevcut akçe miktarı kaydolunmuştur. Bizim kanaatimiz, diyor Tahsin Öz, 2. Sultan 2. Bayezid zamanında bunlardan başka daha birçok eşya mevcut olduğu merkezindedir. Çünkü o tarihlerde saray eşyasının nasıl ayrıldığı ve nerelerde muhafaza edildiği tespit edilememekte olmasına rağmen, bugün bazı tetkikler bize Hazine-i Humayun'dan başka iç hazine, raht hazinesi, ifras hazinesi, bodrum hazinesi, silahtar hazinesi, harem hazinesi, elçi hazinesi ve bakır hazinesi gibi birçok hazinelerinde bulunduğunu belirtmektedir. Hazinenin tam manasıyla inkişafını, gelişmesini Mısır ve İran Fatihi Yavuz Sultan Selim zamanına bağlamak lazım geliyor. Hakikaten Yavuz Sultan Selim zamanındaki ganimetler, kemiyet itibariyle olduğu kadar, mana ve keyfiyet yönünden de fevkalade kıymetli ve nadir parçalardır. Müşarün ile, yani Sultan Selim, kitaplardan başlayarak her mevzuya ait kıymetli eşya ve sanat eserlerini adeta bir müzeci zihniyetiyle, tam bir koleksiyon halinde derlemiştir. Nitekim Çaldıran Zaferi'nden sonra ganimetler alındığı sırada Yavuz Sultan Selim vezirlerine Cihanşah, Ebu Said, Uzun Hasan ve Sultan Yakup. Bu zikrolunan padişahların nihayetsiz hazineleri vardır. Anların cümlesi Erdebil oğluna deyiptir. Yani onların hepsi Şah İsmail Safevi'ye intikal etmiştir. Bunların bulunması gerektir emrini verdi. Lütfü Paşa tarihinde böyle yazıyor. Filhakika gerçekten Çaldıran ve Mısır ganimetleri sarayın hazineleri köşesini ve bucağını o kadar doldurmuştur ki bir kısım eşyanın yedi kulede muhafazası zarureti hasıl olmuştur. Ve hazine yazıcılarının sayısı da arttırılmıştır. Ne çare ki Sultan Selim zamanına ait bu eşyanın tam bir kaydı bulunmuyor. Ancak bazı müteferrik vesikalar veya eşya ile bunun azametini görmek mümkün. Kezalik yine Sultan Selim'in benim altınla doldurduğum hazineyi ahlafımdan yani benden sonra gelenlerden her kim mangırla yani bakır parayla doldurursa hazine onun mührüyle mühürlensin. Ve illa aksi takdirde benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun yolundaki emir ve tembihi söylenir ki tesadüf ettiğimiz bazı arşiv vesikaları da bunu teyit eder. Cumhuriyet devrine kadar hazinenin aynı mühürle mühürlenmesi de bunu göstermektedir. Yavuz Sultan Selim'in bu mührü şimdi hazinede teşhir edilmektedir. İşte imparatorluk hazinesi, harp ganimetleri, peşkeşler, hediyeler, satın alınan binbir türlü eşya ve mücevherat ile diğer kaynaklardan gelen paralarla dolmuş, fakat sonraları da verilen ihsanlar, inamlar, hediye... Bazen öyle zamanlar olmuştur ki para kestirilmek üzere birçok altın ve gümüş eşya darphaneye gönderilmiştir. Bu suretle nice sanat eserleri erimiş ve mahvolmuştur. Mücevherli eşya ise bozulmuştur. Hatta zümrüt mühürler taşına tamamen silinmiştir. Daha elimi, daha üzüntü verici olanı zaman zaman hazine eşyasından ve saraylardan bazı eşya da satılmıştır ki bunun sebepleri ve şekilleri ayrıca izaha muhtaçtır. Türlü istihale geçiren, başkalaşan, değişen hazinenin yeni tahta çıkan her hükümdar tarafından mutat normal bir merasimle ziyaret edilmesi sarayın iç kanunları iktizasından da gereğindendi. Nitekim Sultan II. Mahmud'un 1816'da hazineyi ziyaretini İlyas Efendi tarihi genişçe anlatmaktadır. Bu tarihlerde hazine eşyası sandıklarda ve ambarlarda bulunmakta olduğundan ziyaret esnasında bunlar birer birer açılarak gösterilirdi. Nihayet Sultan Abdülmecid Kırım Seferi esnasında ziyaretleri kolaylaştırmak gayesiyle bir kısmını teşhir ettirmiştir. Bundan sonra Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid zamanlarında da bir kısım daha eşya ilavesiyle hazine iki salon haline almıştır. Zamanımıza intikal eden bazı maddelerle elimizde bulunan fotoğraflar bu teşhirin kronolojik ve ilmi olmak şöyle dursun bir zevk mahsulü olmaktan bile uzak bulunduğunu gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren yapılan hükümdar kıyafetlerinin ekserisindeki elbiseler o hükümdara ait olmadığı gibi sorguçlar da gelişigüzel takılmıştır. Eşya bir esasa müsnedid olmayarak mesela kocaman Avrupa saatlerinin arasına her cins kılıç ve silahlar asılarak üzerlerine Çin ve Japon vazaları dizilerek konmuş. Daha üstlerine de hükümdar resimleri asılıvermiştir. Bir dolapta altın beşik ve üzerindeki rafta da Necef akik eşya sıralanmıştır. Kayıtlarına gelince, bu da başka bir alemdir. Bu eşyanın aidiyet ve devirlerine ait kayıtların daima rivayete bağlı bir şekilde olduğu anlaşılmış. Nitekim saltanat devrinde Sultan 3. Ahmet tahtı diye maruf tahtın, Sultan 1. Ahmet'in olduğu müessese müze haline geldikten sonra tespit edilebilmiştir. Sultan 4. Murat'a ait abonöz üzerine fil dişi kakmalı sanatkarane taht, Enderun Mektebi'nin Bodrum'unda bulunmuştur. Bunun üzerleri lake süslemeli, zemin tahtası da ancak birkaç sene sonra mutfaklarda enkaz arasında tesadüfen ele geçmiştir. Elhasıl o zaman garip bir halita karışım halinde bulunan hazine eşyası 1. Can Harbi'nde Boğaz'ın zorlandığı sırada kıymetli kıymetsiz her ne varsa ambalaj edilerek Konya'ya gönderilmiştir. Hatta vaziyetin daha fenalaşması üzerine emanat-ı mukaddesenin yani mukaddes emanetlerinde Sultan Reşat ile beraber Konya'ya geçirilmesi mevzu bahis olmuş ve hazırlıklar da yapılmıştır. Yunan Harbi kazanılınca hazine eşyası Konya'dan getirilmiş. Fakat 1339 yani 1923 senesi kanun sahnesinde yani Ocak ayında alınan bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti yani Bakanlar Kurulu hazine ile bazı müze eşyasının Ankara'ya gönderilmesini lüzumlu görmüştür. Ve zaten sandıklar içinde bulunan bu eserlerin ilk partisi meclis yanındaki cephaneliğe konmuş, bakiyesi de gelince Ankara'daki Cenab-ı Ahmet Paşa camisine yerleştirilmiştir. Muhafazası da hazine kahyasının ünvanı hazine müdürlüğüne tahvil edilerek kendisine tevdi edilmiştir. Nihayet cumhuriyet ilan edilip de halifelik davet edilince Topkapı Sarayı'nın müze haline ifrağına karar verilmiştir vekiller heyeti tarafından. Bu tarihi sarayın bazı daireleriyle Çin porselenleri ziyarete açılmıştır. O tarihte İstanbul Müzeleri Müdürü olan merhum Halil Ethem Elden Bey, hazine eşyasının da yerine iadesini istemiş ise de pek tabii olan bu talep hoş görülmemiştir. Hatta hazinenin Ankara'da teşhiri bile bahis mevzu yapılmıştır. Hakikaten o sıralarda İstanbul'a gelen AK Partisi Sekreteri Recep Peker'e müze müdürü hazine eşyasının gönderilmediğinden şikayet ettiği zaman Recep Peker'in Topkapı Sarayı'ndaki diğer eşyayı göstererek bakalım onlar mı gelir yoksa bunlar mı gider yolunda verdiği sert cevabı pek iyi hatırlamaktayım. Mamafi Müze Müdürü'nün mısırrane ısrarlı ve haklı teşebbüsleri akrabasından olan Fethi Okyar'ın da desteklemesi üzerine içinde birçok yazma kitaplar da bulunan bu sandıkların 1341-1925 senesinde kısım kısım gönderilmesi takarrür etmiştir, kararlaştırılmıştır. Ancak bozulması muhtemel eşyanın temizlenmesi ve tekrar iadesi gibi bir kayıtta bulunmasına rağmen bu eşya geldikçe derhal teşhire konmaya başlanılmış ve bir müddet sonra da hazinenin birinci ve ikinci salonları fakat hemen gene eski esaslara göre sıralanarak halka açılmıştır. Ne yazık ki bundan sonra da müzecilik tarihimizin en elim ve en çetin bir hadisesiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Çünkü hazine eşyasının bir kısmının ve hatta madde ve kıymet cihetinden mühim olanlarının satılması mevzu bahis olmuştur. Bu gayeyle Avrupa'dan çeşit çeşit eksperler celbedildiği gibi fırsat kollayan bir takım kimseler de grup mümessilleri göndermişlerdir. O tarihte İstanbul Müzeleri müdür muavini sıfatıyla bu kimselerle temas mecburiyetinde kalıyordum. Geçen elim günlerin azabını hala hissetmekteyim. Bu sarraf ruhlu eksperlerin hoşlarına giden herhangi bir incili örtüyü, hatta bir Çin'i vazoyu göstererek bunu da satıyor musunuz diye sorması, 5 asırlık, 6 asırlık tarih ve sanat yadigarlarına karşı yapılan hakaretin son haddiydi. Mamafi bu eksperlerden bir zat bu gibi tarihi ve sanat eserlerine hakiki bir kıymet konulamayacağını, herhangi bir kıymetin de bunun tam bir ifadesi olamayacağını, bu ecdat yadigarlarının yerlerinin sarayın bu köşeleri olabileceğini izah etti. Yani eksper bu mala fiyat biçemeyince sigorta edilemiyor. Sigorta edilemeyince de satılamıyor. Ve bu sayede bunlar satılamadı. O zamana kadar onun bunun elinde kalan, yağma edilenler ayrı. Fakat bu kıymetli parçalar satılamadı. Hatta bu eksper bunu daha sonra Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ni ziyaret eden zamanın reis cumhuru Mustafa Kemal'e aynen nakletmiş. O da bunu kabul etmiştir. Hazine eşyasının satılması mevzuunda da Müzeler Müdürü Halil Ethem Elden Bey şiddetli bir müdafaaya geçmişti. Hatta bir yazısında "Müzeler eşyasının satılması benim için manevi bir ölümdür" sözlerine tekaütlüğünü istemekle nihayet vermişti. Mamafi bu satış arzusu hayli sürdü. Konulan kıymetler için ve hatta bazı zümrütlerin hakiki olup olmadığı hakkında eksperler arasında ihtilaflar belirdi. Nihayet 24 Ekim 1928 tarihinde tarihi kıymeti haiz olmayanlar satılabilir yolunda bir karar çıktı vekiller heyetinden. İşte bu muhaberat haberleşme esnasında hazine eşyasından teşhirde olmayan parçaların, daha doğrusu evvelce kıymet konmuş olanlardan bir kısmının maliyeye gönderilmesinde ısrar edildi. 86 kalem eşya 28 Şubat 1927 tarihli bir zabıt mukabilinde Maliye Bakanlığı'na teslim edildi ve bugünün mevzu olan kasalara girdi. Bunları burada saymaya lüzum görmüyorum. Zaten imkanda yok. Çünkü bunların kaydının çok büyük bir defteri vardır. Mamafi bazı makamlardaki değişiklikler yüzünden ele geçirilemeyen kasa anahtarları nihayet bulundu. Kontrolde başladı. Netice itibariyle bu eşyalar 1950'li yıllara kadar Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın ve meclisin depolarında saklandı. 1950 yılından sonra bunların hepsi, elde kalanları tabii, yağmadan kurtulanları tekrar Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderildi. Ancak bunların hazinece mekanlarında teşhirde bulunan bazıları hala kasada gösterilmektedir. Ciddi bir tasnifi yapılmış değildir. Hangilerinin eksik olduğu, hangilerinin bulunduğu hakkında da tam bir bilgi elde bulunmamaktadır. Evet, Tahsin Öz'ün şimdi kendisinin hazır bulunduğu bir hazine tadat merasimine anlatıyor değerli dinleyiciler. Osmanlı hazinesinin milyarlar değerindeki mücevher hazinelerinin tetkiki ikmal edilmiş ve defterlere nazaran hepsinin tamam olduğu görülmüştür. Merasimde Meclis Başkanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Adliye Bakanı, Danıştay Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı, Hazine Genel Müdürü ve bu tetkikatta hazır bulunmak üzere Ankara'ya gelmiş olan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü bulunuyordu. Yer seviyesinden 18 metre daha derinlikte bulunan Merkez Bankası Kasa Dairesi'nin en alt katında meşhur 3 anahtarlı kasanın başında yeniden toplanıldığı vakit Maliye Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı ve Danıştay Başkanı kendilerinde bulunan anahtarlarla kasayı açtılar. Kasanın rafları üzerinde çeşitli mücevher kutuları ve yer yer şişkin beyaz torbalar göze çarpıyordu. Başbakanlık Müsteşarı kutuları birer birer açıyor, Maliye Bakanı muayene ediyor, uzmanlar da eşyaların eldeki envanterlere uyup uymadıklarını bu arada kontrol ediyorlardı. Pırlantalı, elmaslı, yakutlu, zümrütlü yüzükler, yüz binlerce lira kıymetinde küpeler gözleri kamaştırıyordu. Bunlardan pek beğendiklerini müsteşarla Maliye Bakanı dayanamayıp parmaklarına takıyor, şöyle 5-10 saniye seyrine dalıyorlardı. Fazla gösterişli ziynet eşyalarını ise Maliye Bakanı ve Meclis Başkanı muayene etmeden bırakmıyordu ve o ziynetle beraber hatıra olmak üzere fotoğraf çektiriyordu. Bilhassa Sultan 1. Ahmet'in vaktiyle Kabe-i Muazzama'ya hediye ettiği 50 bin altın değerindeki hokka biçimi yumruk büyüklüğündeki zümrüt askı pek enfesti. Pırıl pırıl som altından zincirleri ise Osmanlı saltanatının ihtişamını aksettiriyordu. Sultan 1. Abdülhamit zamanında Kabe-i Muazzama'ya gönderilen pırlantalarla donanmış 6 milyon altın frank değerindeki zümrütlü askı da hakikaten harikuladeydi. Refik Koraltan, meclis başkanı, bu askı ile birkaç poz resim çıkarttı. Kutular teker teker açılmaya devam ediyor. İçinden inci işlemeler, parça pırlantalar, zümrütler, torbalar içinde zebercetler resmi geçit yapıyordu. Bu esnada Kevkebi Dürri, Şebçırağ ve Kaşıkçı Elması adındaki yumurta büyüklüğünde cihan şumul şöhrete sahip pırlantalar, elmaslar elden ele dolaştı. Nihayet sıra dünyanın en büyük zümrüdüne gelmişti. Bu zümrüt işlenmemiş vaziyette ve 3 kilo 370 gram ağırlığında idi. Kıymeti ise 260 milyon altın frank olarak takdir edilmişti. Zümrütten muayene edilmek için evvelce koparılmış olan minik bir parçanın 50 bin altın değerinde olduğu söyleniyordu. Anlamayanlar için fazla bir gösteriş arz etmeyen 41 numara bir papuç büyüklüğündeki zümrüdü birçok kimseler sokakta bulsa önem vermeden geçip gider adi bir taş sanırdı. Bu zümrütlerin ağababası olan parçadan başka 1 kilo 300 gram ve 103 gram olmak üzere iki ayrı zümrüt daha vardı ki bunların kıymeti de milyonları geçiyordu. Bunların yanında torbalar içinden çıkan avuç dolusu zümrütlerin elbette ki defa olmazdı. Bankanın altın terazisinde tartılan birkaç avuç zümrüt kırıntısı 180 gram geldi. Sultan Aziz'in 50 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü de binbir gece masallarındaki hazineleri hatırlatan mücevherat arasında muayene edilip tekrar kutusuna kondu. İkinci kasadan da 50 kilo ağırlığında som altından şamdanlar, elmaslarla donatılmış tatlı ve kahve takımları çıkıyordu. Maalesef tarihi kahve fincanlarından birisi Maliye Bakanı'nın tetkikinden geçerken düşüp kırılıverdi. Topkapı Sarayı Müzesi'nden alınarak Ankara'ya getirilirken teker teker ağırlıkları, biçimleri inceden inceye kaydedilmiş olan bu mücevherat harfiyen listelere uyuyordu. Refik Koraltan ile Milli Eğitim Bakanı bir aralık bu mücevheratın halka teşhir edilmesini ve filmlerinin çekilip Amerika'ya gönderilmesi meselesini görüştüler. 4 saatlik bir çalışmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun hazineleri Merkez Bankası'nın çelik kasalarındaki uykularına tekrar bırakılarak çeşitli hayallerle bankadan çıkıldı. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.